İsmail Bey, önemli kurumların varlık fonuna devredilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümet bunun kaynakların iyi kullanılması olarak değerlendiriyor. Sizce de öyle mi?
Bununla ilgili yeni bir gündem olduğu için şu an kafalar karışık. Uzmanların bir kısmı şu görüşü savunuyorlar. Ekonomide fazla veren, daha doğrusu ekonomik düzeyi yüksek ve bütçesinde sürekli fazla veren ülkelerin bir tür akıllıca kaynak yönetimi olarak düşünüldüğü varlık fonu meselesi. Türkiye'de ise daha başka bir amaçla kullanıldığı kabul ediliyor. Yani Türkiye bütçe fazlası veren bir ülke değil. Üstelik doların ve euronun artışına bağlı olarak ekonomi her geçen gün daralıyor. Turist sayısı geçen yıl 40 milyondan 30 milyona düşmüş. Piyasada bir durgunluk söz konusu ve bu durgunluk ÖTV vergisinin düşürülmesiyle giderilmeye çalışılıyor. Tam bu dönemde Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarının, İki Banka'nın, bütün bir Doğu Karadeniz'i besleyen Çaykur gibi bir kamu iktisat teşekkülünün, Türk Hava Yolları'nın ve diğer kıymetli kuruluşların, kamu kuruluşlarının varlık fonuna devri, onların Sayıştay denetiminin dışına çıkarılması şeklinde değerlendiriliyor. Yani denetim dışında tutulacak bir kaynak olarak nitelendiriliyor. Özellikle Türkiye son zamanlarda hükümetin dev yatırımlar dediği İstanbul'a 3. Köprü, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü ve yeni bir atılım olarak düşünülen şehir hastaneleri yatırımları tümüyle aslında maliyetini tüketiciye yıkan ve Türkiye'nin yaklaşık 20-25 yılını yap işlet devlet modeliyle bu yatırımları inşa eden şirketlere bırakan bir ekonomik ilerleme süreci takip ediyor. Üstelik Türkiye ekonomisi uzun bir süredir altyapı yatırımı ya da inşaat sektörüne bağımlı biçimde ayakta durmaya çalışıyor. Tüm bu Türkiye'de bir ekonomik daralmayı getirdi beraberinde. Dolayısıyla genel kanaat bu kamu kuruluşlarının Sayıştay denetimi dışına çıkarılıp varlık fonuna devredilerek esasen oluşan ekonomik açığı kapatmaya dönük bir hamleymiş gibi değerlendiriliyor. Özellikle ekonomideki açığın burada yaratılacak gelirle kapatılacağı endişesi taşınıyor.
Referandum konusuna geçecek olursak Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu önemli, bu referandumda öyle değerlendiriliyor ve Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki günlerde bir olağanüstü toplantı kararı da aldı Konya'da. Sizce Milliyetçi Hareket Partisi bu geçen süre içerisinde tabanına sözünü geçiriyor mu, yoksa daha fazla hayırcılar mı çıkıyor?
Tabanına sözünü geçiremediği gibi tabanına neden evet dediğini anlatamadı. Bir kere daha Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelin bu işi halledelim dediği günlerde MHP'deki genel kanaat Devlet Bey'in vardır bir bildiği yönündeydi. Yine Devlet Bahçeli ve genel merkez kendi tabanına durun anlatacağız, bekleyin, izah edeceğiz şeklinde gerekçeler sunuyordu. Ama her geçen gün bunun meclise gelişi ve daha sonra Devlet Bahçeli'nin referandumda da evet oyunu kullanacağını açıklamasıyla beraber MHP'deki hava değişti. Bir kere Milliyetçi Hareket Partisi bundan 3 ay öncesine kadar sert AKP karşıtlığıyla öne çıkan bir partiydi. 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP'den gelen koalisyon teklifine ver Bilal'i al Hilal'i diyerek yanıt vermişti. Bu şu demekti: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasını talep etmişti. Buna karşılık koalisyonu kabul edeceğini söylemişti. Böylesi keskin bir AKP karşıtı çizgisi izleyen Devlet Bahçeli'nin şimdi referanduma evet diyor olması MHP tabanını ikna etmedi. MHP'de adeta tel tel dökülme söz konusu. Bir kere genel merkeze çok yakın milletvekilleri bile, Atilla Kaya gibi milletvekilleri bile hayır yönünde tavır kullandılar. Üstelik her geçen gün MHP'nin İstanbul'dan Konya'ya, Giresun'dan Hatay'a kadar değişik il ve ilçe örgütlerinde hayır diyen il ve ilçe başkanları kararlarını açıkladılar. Bu da MHP'de ciddi bir dökülme yarattı. MHP şu an bu referandumun daha sandık başına gitmeden kaybeden olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla MHP bu çözülmesiyle kendi kitlesini referanduma taşıyamaz. MHP kitlesi ya büyük oranda hayır diyecek ya da tabanının bir bölümü sandığa gitmeyecek gibi görünüyor. Çok küçük bir kısmı, %25'lik bir kısım evet diye hareket edebilir. Bu da zaten muhafazakar tabandan aldığı oya tekabül ediyor, ama MHP'nin %60'lık bir bloğu anketlerin de gösterdiği o ki hayır yönünde hareket edecek. Dolayısıyla Devlet Bahçeli bu tabanı yönetmekte zorlanacak gibi görünüyor. Eğer zaten referandumdan hayır sonucu çıkarsa bu MHP'de öteden beri var olan Meral Akşener'in liderliğindeki değişim talebinin artık karşılık bulması anlamına gelecek. Devlet Bahçeli kendi partisindeki bu arayışın önünü tutamaz hale gelebilir. Hali hazırda her ne kadar referandum paketini meclisten MHP desteğiyle geçirmiş olsa da iktidar, referandum öncesinde kampanyaya MHP'yi katamayacak. MHP bulunduğu il ve ilçe örgütlerinde bir evet kampanyası yürütmüyor şu an. Dolayısıyla kampanya ve referandum talebi şu an iktidarın kucağında kalmış görünüyor. Fakat bir yandan da MHP'nin bu yokluğu iktidarın hayır kanaati açıklayan bütün oluşumlara karşı tek başına cevap verme sonucunu doğuruyor. Bir yandan Saadet Partisi gibi İslami bir partiye, öbür taraftan muhalif MHP'lilere, diğer taraftan sosyal demokratlara ve HDP'lilere de aynı anda cevap vermek gibi ya da cevap yetiştirmek gibi bir güçlükle karşı karşıya şu an iktidar. Tam da bu nedenle MHP'nin hayır diyecek olan tabanını ikna etmek için hayır diyecek olanları adeta PKK'yla işbirliği haline göstermeye çalışıyor ama görünen o ki bu da karşılık bulmuyor ve ters yapıyor.
İsmail Bey, hükümete yakınlığıyla bilinen Cevdet Selvi yazar, Kürtler diyor evet demiyorlar ama hayır da demiyorlar diyor. Siz katılıyor musunuz bu fikre?
Şimdi Kürtler derken öyle bütün bir tablo olarak vaziyeti okumamak lazım. Bir kere Kürtlerden kasıt onların %60 oranında oy verdikleri HDP tabanıysa, HDP tabanını görünen o ki hayır yönünde karar verecek ve hayır yönünde kanaat bildirecek. Hali hazırda 20 civarında milletvekili tutuklu. HDP'nin eş başkanları Selahattin Demirtaş ve diğer eş başkan şu an cezaevinde ve bilhassa son bir yıldır meydana gelen ülkedeki iklim ve kanun hükmünde kararnamelerle Kürtçe çizgi film oynatan televizyona bile mühür vurulmuş olması ve gerçi her ne kadar bu karar sonradan geri alınsa da mühür vurulmuş olması iktidara HDP cephesinden çok sert bir hayırın geleceğini gösteriyor. HDP'den çok küçük bir fire olur ve onlar evet diyebilir. Böyle bir beklenti söz konusu. HDP dışında kalan gene Güneydoğu'da siyaset yürüten Hüdapar adlı İslami oluşum ise evet diyeceğini açıkladı. Ancak zaten onlar öteden beri iktidarla uyumlu hareket ederlerdi. Bölgedeki oy tabanı 300 bin civarında. Bir de Barzanici denilebilecek kimi gruplar var. Onlar ise daha çok havet diyebileceğimiz bir tavır gösteriyorlar. Yani ne evet ne hayır. Hem evet hem hayır şeklinde bir tavır gösteriyorlar. Daha çok Barzani'nin Erdoğan'la yakınlaşması nedeniyle biraz daha evet'e doğru bir kayış olduğu düşünülebilir. Diğer taraftan kimi aşiretler ve kimi korucu ailelerinin evet diyeceği yönünde haberler yayınlandı. Ancak vaziyet gösteriyor ki HDP'nin domine ettiği %60'lık, 65'lik bir kitle peşinden hayır diyecek.
Sizce bu referandum Cumhurbaşkanı'na bir güven oylamasına dönüşür mü? Dönüştü mü?
Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Bu bir güven oylamasıdır artık. Bir kere hayır çıkması halinde bu hayır Binali Yıldırım'a değil Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun partisine verilmiş olacaktır. Dolayısıyla hayır çıksa da artık evet çıkmış gibi Cumhurbaşkanı partili bir Cumhurbaşkanı statüsüne zaten kavuşmuştur. O zaten anayasa değişikliğine ihtiyaç olmaksızın kendi partisini ilan etmiştir ve verilecek yanıt hayır çıkması halinde budur, güven oylamasıdır, güven oyudur. Ve referandumu kaybettiği takdirde tahminim ve kanaatim o ki sonbaharda bir seçime gidilebilir ve gidilmesi de gerekir esasen. Bu bir güven oynamasına şu aşamada dönüşmüş durumda. Üstelik kimi rektörler, kimi kaymakamlar, birkaç vali, kimi imamlar bulundukları yerde devletin onlara verdiği yetkiyi kötüye kullanarak kampanyanın evet cephesinde pozisyon alma gayreti gösteriyorlar. Bu da devlet olanaklarının da seferber edildiği ya da edileceği kuşkusunu akla getiriyor. Cumhurbaşkanı bir aşama sonra eğer referandumda etki etmeyi düşünürse sahaya da çıkabilir. Ya da bulunduğu platformları evet kampanyası lehinde de kullanabilir. Mersin'de şehir hastanesi açılışı bunun ilk örneklerinden biriydi. Kendisi eğer üstlenir ve taşımaya çalışırsa zaten bu bir ana muhalefet lideri ya da seçime girmiş bir lider olarak zuhur edeceği ya da kendisini göstereceği anlamına gelir. Bu da referandumun bir önüne dönüştüğünün açık alametlerinden biridir. Eğer hayır çıkarsa seçimde sonbaharda bir seçim pekala olabilir. Hayır çıkması halinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şu an bastırılan ayrılıklar yüzüne çıkar. Bilhassa Gülcü, Abdü, Davutoğlu'cu, Erdoğan'cı, Reisçi gibi tartışmalar halen kapı arkasında sürdürülüyor. Bunlar açığa çıkar. Daha açıktan tartışılır hale gelir. AKP basınındaki ayrılık görünür hale gelir. MHP'de liderlik büyük ölçüde değişir. Hayır denilmesi halinde. Evet denilmesi halinde tabii bu kez Recep Tayyip Erdoğan ülkedeki tek siyasi, en kudretli tek siyasi lideri dönüşür. Ana muhalefet cephesi zorunlu bir değişime girer.
İsmail Bey, çok teşekkür ederim bu değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim. Yayınlandırdım.